Ayrım 14.
Selamlıktan çıkmıyor, babasından boş kalan mindere oturuyor, tesbihini okşuyor, rahlenin üzerinde açık duran Kur'an'ın ilk sayfasında İyyaka nabudu ve İyyaka nastayin ayetine gözü iliştiğinde seccadesini serip namaza durmak, dua edip o görünmez kudretin insafına sığınmaktan başka çare göremiyordu. Gönlünden sildiği Allah'ı dara düştüğünde yad etmeyi nefsine yediremiyor, çaresiz başını cumbanın camına dayayıp saatler boyu gözyaşı döküyordu. Selahattin Efendi dahi cuma namazını kılmak üzere damatlarla birlikte camiye gitmeyi düşündü. Riyakarlık olur diye vazgeçti. Pazar günü şafakla birlikte kuşçuların kahvesine vardılar yeniden. Duruşmalara iki gün ara vermişti mahkeme. Eli boş döndüler. Salı günü yeniden. Dün biraz insafa geldi muhteremler. 15 seneyle kurtuldu eskiye maliye nazırı Cavit deyip nargilesini fokurdattı kahya. Bir gün Esbak Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, ertesi gün ticaret nazırı Mustafa Şeref Bey. 15 yıldan aşağı düşmeyen mahkumiyet kararları peş peşe sürüp gitti 2 hafta boyunca. Aylar kadar uzun, eziyet dolu günler. Neredeydi, nasıldı, hasta mıydı, sağ mıydı sevgili ağabeyi? 15 sene, ömre bedel. Hayat bitmiş demekti. İçerideki mahkuma, evdeki çocuklara nasıl ekmek bulacağını düşüne düşüne, kuşçuların kahvesine doğru ilerleyen Selahattin Efendi, uzaktan kendisini el eden kahyanın, "Gel, kaç para varsa elinde git şu fukaraya dağıt," dediğini duydu. "Nerede öbürleri?" diye kışkışlıyordu adam. "Durmayın, koşun gidin, beraat etti ağan, bu sabah salacaklar." Bacaklarına kanat takılmış gibi üçü birlik çakmakçılar yokuşundan, Mercan'dan nefes nefese Beyazıt'a vardıklarında, Haşim Bey'i başında poşu, üstünde entari ceket, ayağında yemeni, sahaf dükkanının önünde hamallarla sohbete dalmış buldular. Hayatın yükünü sırtlarında taşıyan, acıya doymuş bu sert adamların yanında hissiyatın yeri yoktu. Adımları yavaşladı, Şevket'le Vasıf içlerinden bir ikisiyle denizci usulü omuz omuza selamlaştı, serbest bırakılan Maznun'un elini öptüler, izin isteyip az ileriden geçen tramvaya bindiler. "Şevket, paran var mı?" diye sordu Selahattin Efendi. "Var var ağabey, emret." "Hadi öyleyse, sen vapurla geç karşıya, Üsküdar'da bir araba peyle, kayıkla geliriz biz. Rıhtıma çıkar çıkmaz arabaya girelim, bu kılıkta görmesinler ağamı." Haşim Bey'i gördüğünde düşüp bayıldı bacı. "Bunu unutmuştunuz," diye beybağısına tesbihini götürüp verdi mutluluktan uçan Rana. Her köşeden bir soru. "Yiyecek verdiler mi? Sepet elinize geçti mi? Nerede yatıp kalktınız?" "Çok şükür," diye söylendi Haşim Bey. "Ölmeyecek kadar yedik. Penceresi demirli bir oda, kapıda süngülü nefer. Ne yapılır? Allah'a sığınıp beklemekten başka." Elindeki tesbihini bileğine geçirip Rana'sının saçlarını okşadı. "Seccade istedim, verdiler kızım." "Peki neymiş dertleri?" "Senin dediğine geldi Salah. Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. 4-5 ay önce meclis tahkikatında ne sordularsa hemen hemen aynı şeyi tekrar edip durdular. Neden İtilaf devletlerinin faydalı tekliflerini reddetmiş, memleketi dirayetsiz ellere teslim edip Almanların yanında harbe iştirak etmişiz?" "Aa, dedik aa," diye atıldı Libabe Hanım. "Harp patladığında ortada değil nazırlık, mebusluk bile yoktu. Kim kime ne teslim etmiş? Sebep, tehcir kanunu gibi kanunu esasiyeyi mugayir kanunlarla memleketi bir fecaat sahnesi haline getirmişiz." "Ayol deli mi?" diye kıvranıyordu Libabe Hanım. "Takvime bakmasını da bilmiyor mu bunlar? Tehcir Ermeni meselesi değil mi? Bu sürgün hadisesi biteli 2 sene olmuştu meclise tayin çıktığı zaman." "Rusya'nın çöküşünden sonra İtilaf devletlerinden gelen sulh teklifi neden reddedilmiş imiş?" "Var mıydı öyle bir şey ağabey?" "Brest-Litovsk müzakereleri sırasında bir İngiliz'in mektubu okunmuş." "Kimmiş bu İngiliz?" sarı çizmeli Mehmet Ağa. Tamam mı, devam mı der gibi tebessüm etmeye çalıştı Haşim Bey. Enver Paşa 15 Ağustos'ta Kudüs'ü geri alacağını söyleyip meclisi ifal etmiş imiş. Ne desen yapar o adam, öyle bir şey demiş mi ağabey? Evet dedi, tarih hatırımda dedi, dediğiyle de kaldı. Bu zat başkumandan, üstelik saraya damat girmiş. Ağzına gem vurmak haddimize mi düşmüş? Ne yapabilirdi meclis? Hayır, vazgeç, geri alma mı desin? Bu kadar ipe sapa gelmez, sorgu sual için mi evi bastılar gecenin ortasında? Bir de galai esar, suistimal ve intikar meseleleri varmış. Ne demek bunlar beyba? Ne dili konuşur bu adamlar? Pahalılığı, vazifesini kötüye kullananları, bire aldığını on misline satanları kastediyorlar Rana'm. Yeni bir şey mi bu? 10 senedir böyle gelmiş, böyle gider diye yüklendi Libabe Hanım. Doğru, görünen köy kılavuz istemez hanım. Bunlarla mücadele için meyni intikar heyetleri de kuruldu. Kuruldu ama iaşe kısmı harbiye nezaretine, intikar kısmı dahiliye nezaretine. Velhasıl takibat işleri darmadağın olup gitti. Harbiye nezaretinin kendisinin başka idareyle rekabeti yüzünden fasulyenin fiyatı 10 kuruştan 18 kuruşa fırladıydı bir günde. Yerde duran sütunlarının yarısı boş gazeteyi alıp gözler önüne serdi. Bir de sıkılmadan efendim siyasi ve askeri sansür iddiası ile matbuat hürriyetine mani olmuşuz. Şu hale bak diye gazeteyi salladı. Ar damarı çatlamış bu zevatın. Öylece yüzlerine vursaydınız beyba. Benden bıktın mı yavrum? Öğrendiğim kadarıyla her huzura alınan en azından 15 sene yemiş. Mecburi boyun eğip izahata giriştik. Bu sansür işi ben kendimi bildiğimden beri devri saltanatta, harp ilanında ve işte bugün dahi meriyette olan bir usul. Şahsen hükümete iştirak ettikten sonra cephelerde olup bitenler hariç diğer haberlerin sansür dairesine gönderilmemesi için Harbiye Nezaretini muvaffakatini aldım. İkinci şubenin emriyle tatbik dahi edildi. Gazeteler meselesine gelince bu doğrudan doğruya dahiliye vekaletinin vazifesi efendim. Bunlar hep bahane mi ağabey? Eh biraz öyle salah. Başımıza ne geldiyse hep bu damatlardan geliyor. Bugün damat Ferit'in eline fırsat geçti. Kendini devamlı iten iddiaçılardan intikam alıyor. Suistimal, intikar tahkikatıyla öbür damat, iddiaçı Enver'in kurduğu teşkilat-ı mahsusaya dolambaçlı yollardan yardım edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla Talat Paşa kabinesinde bulunmak mıydı suçunuz? Ez cümle iddiaçı olmadığınız anlaşılınca bıraktılar sizi, öyle mi ağabey? Öyle olması muhtemel. Beni kapıda karşılayan sırtı semerli bir arkadaşın demesiyle Reis Mustafa Paşa bulunduğum odanın penceresi önünden geçermiş. Namaz kılarken görürmüş beni. Mahkeme heyetine bu adamın içinde kötülük olmaz, mahkum ettirecek bir vesika da yok elimizde deyip beraata hükmetmiş. Ağabey, tabir buyurduğunuz gibi bu semerli arkadaşların da bir payı yok mu beraat kararında? Vallahi ne desem salah. Sen anlattın, içeride ne olup bittiğini dakikası dakikasına biliyormuş adamlar. Beni içtima salonuna götürüp getiren zaptiyeler dışarıyı devamlı gözlüyorlardı. Giriş kapısının önü, cadde sokak onlarla dolu. Kimse de gidip savulun demedi veyahut diyemedi. Bir aylık tevkif ve bir haftalık da istirahatten sonra aklanan karesi mebusu Haşim Bey tekrar meclise döndü. Yunan ordusunun İzmir'i işgalinden beri bütün yurtta baş gösteren infial Anadolu'nun dört bir yanında Kuvayi Milliye ruhunu doğurdu. İstanbul'da cephanelik soygunları, nümayişler günlük hayatın birer parçası oldu. Gazete sütunları bir gün Kadıköy'deki nümayişte söz alan Saime adında bir hanımın hapse atılması, bir başka gün tersane işçilerinin topluca iş bırakması, silah dolu Rami kışlasının yanması, haftada 2-3 bir cephaneliğin soyulması veya berhava edilmesi başlıklarıyla doldu. Bir akşamüstü Rana elinde yarısı süt beyaz bir gazeteyi gösterip, "Beyba şuna bakın, bozuk bir nüsa vermişler size diyerek şikayetçi bir edayla kapıdan içeri girdi. Bozuk nüsa değil kızım, matbuata konan yasak. Ecnebi komiserlerin işi, sultanın boynu kıldan ince, ne gelir elden diye yakındı Haşim Bey. Mebusların matbaalardan öğrendiklerine göre Yunan ordusunun memleketin içlerine doğru ilerleyişine, İstanbullu Rumların bu orduya gönüllü asker yazılmasına, Anadolu'daki direniş kuvvetlerine, cephanelik soygunlarına değinmek yasaklanmış, nümayişlere dair haberler içinse 3-5 satıra müsaade edilmişti. Haşim Bey biraderine döndü. Salah, Mustafa Kemal Paşa ordudan ne zaman ayrıldı? Siz içerideydiniz ağabey. İstanbul'a geri dönmesi için emir çıkar çıkmaz basmış istifayı paşa. Evet, tart değil, istifa. Meclisin kısmi azamisi nişanlarının kendisine iadesi için karar almak istiyor. Onun için bir şey fark eder mi ağabey? Madalyada mı gözü? O askerin gönlünde bir tek şey var, istiklal. Selahattin Efendi koynundan al bayrak başlıklı bir gazete çıkardı. Ağabey bak, şunu al bir oku. Şark vilayetlerinden asker, mebus, hoca, idare amiri, bir yığın temsilci Mustafa Kemal Paşa'nın riyasetinde Erzurum'da toplanmış. İlk sayfada yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetin inhilali halinde millet birleşecek, mukavemet edecektir. İrade-i milliyeyi hakim kılmak esastır cümlelerini gördüğünde azimli vatan evlatlarının Allah muini olsun. Sen bunu nereden buldun diye sordu Haşim Bey. Bu al bayrak Erzurum'da basılırmış. Anadolu'dan gelen diğerleri gibi burada çoğaltılıp elden ele geçiyor. İstanbul matbuatına sansür konmuş. Konu dursun. Gizlenmek istenen her şey bu gazetelerden öğrenilir ağabey. Nitekim Kuvayi Milliye'nin Aydın mıntıkasında Yunan yayılmasına karşı cansiperane savunması, Kilikya'da Ermeni-Fransız birliklerine karşı başlattığı çete savaşları, hatta İstanbul'da silah depolarının soyulma haberleri hep bu gazeteler sayesinde gün ışığına çıkıyordu. Erzurum toplantısının ardından yine Mustafa Kemal Paşa riyasetinde Sivas'ta yapılan ikinci bir toplantıda bu kez yalnız doğu illeriyle kalmayıp bütün memleketi temsil edecek 16 kişilik bir heyet seçilmişti. Küplere binen müttefikler Mustafa Kemal'i Ermeni celladı, Almanların hempası olarak tanıtmaya uğraşıyor, damat Ferit emrindeki Baba Ali ise seçilen bu 16 kişiye harami damgasını vurmak için elinden geleni ardına koymuyordu. Peki ağabey, meclis ne diyor bu işe? Meclisin içini bir görebilmeni isterdim Salah. Saat başı bir cenaze çıkacak diye korktum. Hürriyet ve İtilaf Partililer, hani şu sadrazamın adamları, yelkenleri indirdiler nihayet. Yeniçeri zamanı çoktan geçti ama kazan kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyor çoğu arkadaşımız. Şu damat Ferit denen mülevves zübbe. Haşim Bey böyle bir kelime sarf ettiğine göre sadrazam denen adam sabır taşının belirlediği sınırı çoktan aşmıştı demek. Müttefiklerin Anadolu asilerine karşı savaşması için emrine vermesi gereken kuvvetleri vermemesini bahane edip aslında bir kaza kurşunu ile ahireti boylama ihtimalinden çekinerek Teşrini evvelin ilk günü sadareti Ali Rıza Paşa'ya devretip kurtulduğu, millet de ondan kurtulduğunu sandı. Damat Ferit gibi sadık bir yardakçıdan yoksun kalan İngilizler padişahtan meclis toplantılarının dondurulmasını istediler. İstek kabul edildi. Meclisin istirahate geçmesiyle birlikte haftanın 7 günü durmak bilmeyen nümayişlerin önü alınamaz oldu. Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Sultanahmet meydanları insan selleriyle dolup dolup taşmaya başladı. Cephaneliklerden silah kaçırmak için nöbetçilere acıyan kalmadı, köprü üstünde bir İngiliz vuruldu, İstanbul kaynayan kazana döndü. Pera sakinleri dahi korkudan şapkaları dolaplara kaldırıp yeniden feslerini giydiler. Anadolu'dan sızan gazetelerden biri nereden haber almışlarsa George Efendi'nin Londra'da boğazların artık Osmanlı'ya emanet edilemeyeceği sarayın da Konya'ya nakledilmesi sözlerine yer verip uyarıda bulundu. Sultan Vahdettin de böyle bir niyet sezmiş olmalı ki bir ay evvel tatile yolladığı meclisi acilen yeniden topladı. Toplanan meclisin bu kez milliyetçilerin Sivas'ta aldıkları kararları aynen benimsemesi İngilizleri çileden çıkardı. 3 hafta içinde Boğaz'da demirli zırhlarına yenilerini ekledi, Mısır'dan, Filistin'den gelen gemilerin karaya çıkardığı birliklerle caddeler, meydanlar, kum gibi müstemleke askerleriyle doldu ve İtilaf devletlerinin İstanbul'un fiilen işgal edildiğini bildirdikleri günün akşamı ev halkı Haşim Bey'i boşuna bekledi. Yatsıya kadar cumbada oturup sabırla yün ören Rana'nın gece karanlığında yükselen ezanla birlikte hey heyleri kabardı. Haremden selamla, selamlıktan hareme, odadan odaya, kafese kısılmış yabani hayvan gibi dolaşmaya başladı. Sinirlenen Libabe Hanım, "Yeter, otur oturduğun yerde," diye çıkıştı. "Cambazhane beygiri gibi dolanmanın babana bir faydası var mı?" Yoktu. Bir defalık doğru konuşmuş danası. Yoktu. Yoktu ama yerinde duramıyordu Rana. "Raşit Efendi'yi alıp Üsküdar'a ineceğim anne. Kayıtçılar arasından bir bilen çıkar elbet." "Allah muhafaza. Babanın başı dertte olsa elinden ne gelir senin? Biliyorsun gece sokağa çıkan kadına haşerat tasallut eder." "Haşerat maşerat, ben gidip bakacağım anne." Usanan Libabe Hanım, "Nereye gidersen git," diye kesip attı. Kızını başından savdığına pişman oldu az sonra. "Benim çarşafı başına geçir bari. Koltuğunun altına bir de bohça sıkıştır. İt kopuk takımına yem olur, kendini de bizi de rezil edersin yoksa." Yapmacık bir bohça dürüp çarşafa bürünürken amcası kapıda göründü. "Dede, bey babamdan haber var mı?" Sandalla karşıya kadar gidip dönebildim Rana. Meclisin etrafı sarılmış. Karaya çıkmak imkansız. Ne yapmak isterler, neyi, kim ararlar meçhul. Sabah ola, hayrola, bu gece yapılacak bir şey yok. Cumbanın içinde çöktü kaldı Rana. Tan yeri ağarana kadar zırhlıların arasından ışıkları görünen meclisi seyretti. Pireyi incitmekten çekinen beybağısının ne günahı vardı? Gene ne istemişti o adaletsiz Allah? Yalvarsa mıydı? Duyar mıydı sesini? Duymuş muydu sesini nenesi için dua edip gece gündüz yalvarıp yakardığı zaman? Selahattin Efendi ne yaptıysa vazgeçiremedi tedirgin yeğenini. Taşlığa indiğinde çarşafa bürünmüş Rana kapıda bekliyordu. Üsküdar'da beybağısını her gün karşıya götürüp getiren kayıkçı Çöp Hüseyin'den aldılar haberi. "Akşam beyleri almaya gittiğimde iskeleye tutundum. Out, ne demekse bey, out out," diye kakalayıverdiler. Az ileride süklüm püklüm bir zap diye meclisi İngiliz askeri bastı, yanaşmak yasak dedi. "Mebusun hepsi içeride mi kalmış?" "Ha, arada bir koy vermişler birini." "Hüseyin Efendi, karşıya kadar gider miyiz, ne dersin?" "Gitmesine gideriz de bey, benim oğlan eve vardı. Bir çift küreye de sen asılı verirsen." Selahattin Efendi atladı kayağa, çarşafına dolaşan Rana'yı iki elinden tutup çekti. Karşı kıyıda kürek üstünde duran 10-15 kadar sandal. Rıhtım boyunca 2 adımda bir zebella gibi bir Arap. Yanaşmak şöyle dursun, 3 kulak açıkta bile namlulardan birinin burnunun ucunda buluyordu kürek üzerinde yerinde saymasını bilemeyen sandalcı. Binanın 4 bir yanında süngül askerler, arkada cadde tarafında turladıkça arada bir görünen fil iriliğinde kertenkele kafalı, burnundaki topu sağa sola çeviren, tekerlek yerine kazma dişli tırtıllar üzerinde yürüyen tosbağa kılıklı, biri toprak rengi, diğeri koyu yeşil 2 adet canavar. Bayraklar indirilmiş, meclisin kapısı caddeye baktığından girip çıkan varsa da göremiyordu Rana. Yürek ağızda kaç saat beklediler. Neyi bekliyorlardı? Kendileri de bilmiyordu zaten. İkindiye doğru Çöp Hüseyin oturağının altındaki sepetten bir somun ekmek çıkarıp uzattı. Yiyesi yoktu kimsenin. Ufak bir testi, içesi yoktu Rana'nın. Sıkıntıdan peçesini kaldırmış rıhtımı gözlüyordu ve birden zıpladı. "Beybam, dedi beybam, bak orada birine bir şey söylüyor. Beyba!" Terbiye, töre, kadın, kız, çarşaf, sandal, deniz, asker, Görmez oldu, havalandı, sandal bocaladı, denize düşecekti, amcası yakaladı belinden. Haşim Bey kolu sırmalı, beli tabancalı birine bir kağıt gösterip sandalı işaret etti. Adam yanaş der gibi kolunu salladı. Uykusuz, aç susuz, o ana kadar soğuğu hissetmeyen Rana babasına sokulmuş tir tir titriyordu. Cehennem zebanisi gibi dikilen zırhlıların gölgesinden geçerken Çöp Hüseyin, ''Allah doğrunun her zaman yanındadır bey, öyle değil mi? Yedirir mi onu elin keferesine?'' diye bağırdı. İki hamlede bir, ''Yedirir mi, yedirir mi?'' diye tekrarlıyor. Kavuşturana şükür demekle yetiniyordu Haşim Bey. ''Ne yer, ne yedirir?'' diye mırıldandı Rana. Ne demek istediğini pek anlayamayan Çöp Hüseyin, ''Çingenesi, paşası, Allah'ın fakir kulu değil miyiz hepimiz?'' diye söylenerek başını salladı. ''Bak küçük hanım'' diye kürek çekmeye ara verip ekledi. ''Allah fakir kulunu sevindirmek için ne yaparmış bilir misin? Rahmetli dedem hep söylerdi. Eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.'' Sözün bu meclisten dışarı demesini bilemedi. Derin bir iç geçirdi Rana. Niyeti iyi de olsa durduk yerde ders vermeye kalkanın muhakkak bir eçel tarafı vardı. Ne yani, babası eşek miydi? Mutlu olabilmek için eziyetin, elemin cenderesinden geçmek mi gerekti? Gamsız geçen bir hayat tatsız tuzsuz bir aşa mı benzerdi? Olmayacak şeyleri yok yere mi dert ederdi kendine? Hamuru bencillikle yoğrulmuş insan, düşüncelere daldı Rana. İstanbul'un tepesinde sıçan rengi bir kefen gibi gerili, duman kokan sis tabakasını zırhlıların bacalarıyla sessiz minareler delebiliyordu ancak. 3-5 gün aralıkla da olsa Anadolu'dan sızan gazeteler sayesinde olayları öğrenebiliyordu darbe üstüne darbe yiyen bunalmış ahali. İngilizler Meclis-i Mebusan'a Babali'ye girip milliyetçi bildikleri nazırları, mebusları toplamakla kalmamış, saflarına kattıkları Rum, Ermeni gençlerinin rehberliğinde tehlikeli gördükleri kimseleri evlerinde basmışlar, yataktan kaldırdıkları, aralarında Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa'nın da bulunduğu birçok devlet erkanını elini kolunu bağlayıp arkalarına baktırmadan alıp götürmüşlerdi. Karanlığı fırsat bilip Anadolu'ya kaçabilen kaçmış, 150 kişilik bir kafile Malta'ya sürülmüş, birçokları can havliyle boğazda demirli İtalyan Fransız gemilerine sığınmakta görmüştü selameti. Büyük postane, Galata Kulesi, elektrik, tramvay, tünel idareleri, bütün telgraf merkezleri İngilizlerin eline geçmiş, kendi binasını korumaktan aciz Meclis-i Mebusan, sevabı, günahı, kırılmış onuruyla kendini feshetmişti.